gerçekten. Dolayısıyla adımız yolunun için.
Hayatın Sesleri. Hoş geldiniz Başkent'e, Hayatın Sesleri'ne sevgili dinleyenlerimiz. İşte haftanın son günündeki birlikteliğimize başlıyoruz bugün de. Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Sevgili Nuri Göktaş yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk 15.55'e dek birlikte olalım istiyoruz bugün de. Hemen bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı hatırlatalım. Program boyunca sevgili Meltem sizlerden gelen telefonları cevaplayacak. 0090 392 463 34 19 ve 463 34 21. Elektronik posta adresimiz ise şöyle: hayatinsesleri@trt.net.tr. sevgili dinleyenlerimiz, yine Hayatın Sesleri Facebook ve Twitter hesaplarımızın da adları Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizde. İşte ilk müziğimiz geliyor şimdi kulaklarınıza.
Bomboş kalbimin odaları, bomboş halsiz hissiz, nasıl bu kadar loş? Gece insafsız, benden bile sarhoş. Sabahladım 7 gece durmadan, üst üste gitti yerden arar diye. Çok vicdansız, geceden bile sarhoş. Fazla hep dahasına meylimiz, bakma bize düşman, kendimiziz. Fazla hep dahasına meylimiz, bakma bize düşman, kendimiziz. Ben sana nereden tutuldum, yokluğunda hem nasıl duruldum, sağ elimi solumla avuttum boş yere, boş yere.
Boş yere, hep boş yere.
boş yere.
Türkiye'de saatlerimiz 15.09'u gösteriyor sevgili Hayatın Sesleri dinleyenleri. Hemen konuğumuzla tanıştıralım istiyoruz sizleri. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın İsmet Çok bizlerle birlikte. Merhabalar hocam.
Merhabalar.
Hoş geldiniz.
Sağ olun.
Bugün çok önemli bir konudan söz edeceğiz. Çocuklarımızın maruz kaldığı kimyasallar üzerine konuşacağız. Bunların zararları üzerine konuşacağız. Çünkü gerçekten kimyasalların çocuk sağlığı üzerinde oluşturduğu riskler çok fazla değil mi?
Neredeyse saymakla bitmez diye ya. Cümlemize başlayalım.
Hatta anne karnındayken bile
evet,
başlıyor
evet,
herhalde.
Evet, esas bugünlerde demeyeyim de son zamanlarda bizim üzerinde çok detaylı olarak durduğumuz konu bu. Anne karnındayken maruziyet, ki bu maruziyetin de dönemleri var anne karnındayken, kimyasallara maruziyet ileride çocukların yaşayacağı hastalıkların temelini oluşturuyor.
Ya hiç farkında değiliz belki.
Evet, yani belirli bir grup kimyasala anne hamileliği sırasında isteyerek veya istemeyerek maruz kalmış ise eğer, çocuğunun örneğin ileride görülecek obezitesinden sorumlu olabiliyor.
Zeka geriliğinde.
Aynı şekilde otizm günlerde bu kimyasallara yönelik en büyük kimyasalların suçlandığı en önemli hastalıklardan biri durumuna geldi. Daha doğrusu nöro gelişimsel bozukluklara neden olan kimyasallar. Örneğin ileride meme kanseri, testis kanseri, ilk aklıma gelenleri sayıyorum, gibi hastalıkların oluşmasında artık biz anne karnındaki maruziyetlerin önemini biliyoruz. Bunlardan temel aldığını biliyoruz ve yüksek sesle her zaman söylüyoruz. Bunu insan çalışmalarında da göstermeye başladık. Hayvan çalışmalarında, yani deney hayvan çalışmalarında artık net olarak ortaya konuldu. Ama insanlarda bu tür çalışmaları yapmak zor. Ama insan çalışmaları da bu konularda giderek çoğalarak arttı. Ve biz net bir şekilde şunu söylüyoruz. Kimyasallar bizim hayatımızın kaçınılmaz arkadaşları. Hiç farkında değilsiniz ama en yakın dostlarımız kimyasallar.
Çünkü neden? Evlerde, ofislerde, okullarda, iç mekanlarda pek çok kez karşımıza çıkıyor. Çok kullanıyoruz.
Sadece galiba. Bu yani yaşadığımız alanları düşünmeyin. Mesela siz güzel bir şekilde makyajınızı yapmışsınız. Kaç tane kimyasala maruz kaldığınızın farkında mısınız? Değilsiniz. Gerçi korkutmak amacıyla söylemiyorum.
Evet.
Onların hepsi toksite testlerinden geçmiş olan kimyasallar. Yani biz ortalama günlük yaşamda tam bir rakam vermek mümkün değil ama sabah kalkıp akşam yatana kadar eğer sigara içmiyorsak ortalama 10 bin tane kimyasala maruz kalıyoruz. Yüksek seviyede veya düşük seviyede.
İçiyorsak
daha farklı. Çünkü biz kimyasallara olan maruziyeti anlatırken deriz ki iki şekilde karşımıza çıkar. Bir tanesi istemli maruziyet, bir tanesi istemsiz maruziyet. İstemli maruziyette sigara içiyorsak bu istemli maruziyete girer. Hatta deminki anne karnındaki örneğini verelim. Çocuğun, daha doğrusu fetüsün hiçbir haberi yokken, annenin hamileyken sigara içmesi fazladan o fetüsün istemsiz maruziyetine neden olmuş
ya,
demektir.
Ama anneye sorarsanız günde 5 tane içiyorum, çok içmiyorum diye biliyor.
Öyle bir sınır yok.
Yok elbette.
Öyle bir sınır yok. Çünkü elbette. Bizim çocukları ciddi anlamda korumaya çalıştığımız en önemli konuların başında sigara geliyor. Bildiğiniz gibi pasif içicilik denilen bir konu vardır. Günümüzde artmış olan astım vakalarının temelinde özellikle bu pasif içicilikten kaynaklı çocukların ev ve iş ortamlarında maruz kalmış oldukları sigara dumanından kaynaklanan astımın ciddi derecede rolü vardır.
Yeah.
Astımda sigaranın rolünden bahsediyoruz ki diğer rollerinden de daha sonra belki bahsedebiliriz.
Evet. Şimdi hocam hani anne karnında başlıyor dedik ama bebeklerimiz doğduğu andan itibaren onların giyeceklerine, hani deterjanlardaki o kimyasallara maruz kalmasınlar diye daha farklı özen gösteriyoruz. gösteriyoruz. İşte sabunlarla yıkamaya çalışıyoruz. Peki o granül sabunlarla. Sanki sonrasında derileri kalınlaşmaya başlayınca o kimyasallara maruz kalmıyorlarmış gibi kendimiz için ne yapıyorsak aynısını onlar için yapıyoruz. Nedir o çevremizdeki kimyasallar acaba zarar veren çocuklarımıza?
Bu da gerçekten saymakla bitmez. Çünkü önemli gruplar var. Bu grupların içinde pek çok kimyasallar var. Ama atladığımız bir konu daha var. O da şu. Siz çünkü hemen çocuk beslenmesine geçtiniz. Çocuğun kimyasallara maruziyette büyüklerden ayrılan önemli faktörlerden bir tanesi maruziyet yollarıdır. Örneğin bizim temelde bu konu için söylediğimiz çok güzel bir cümle var. Çocuklar küçük yetişkinler değillerdir. Bu bakımdan bu konu çok son derece önemli. Örneğin biz hiçbirimiz artık anne sütüyle beslenmiyoruz. Ama onlar anne sütüyle besleniyorlar. Önemli bir süreçte, tam gelişimlerin en büyük sürecinde annenin hala maruz kalmış olduğu geçmişten ve o an maruz kalmış olduğu kimyasallar sütle rahatlıkla çocuğa geçebiliyor. Yani annenin rolü hala devam ediyor. Ve bizim anne karnındaki dönemden sonra hemen doğum sonrası bu dönemde kimyasallara maruziyet ikinci önemli konumuz. Bir de çocukluk dönemi dediğimiz dönem bizim kritik pencereler olarak açıkladığımız konulardır. Gerçekte çocukların hiçbir kabahati yok, haberleri de yok kimyasallardan. Bizim ebeveynler olarak kimyasallardan haberimiz var. Gerçekte korkmamamız lazım. Niye korkmamamız lazım?
Kimyasallardan korkmamamız
evet,
lazım.
Evet, şundan dolayı. Bakın, kimyasallar bizim hayatımızı uzatan en önemli faktörlerdir. Düşünün, biz suyu dezenfekte ettik. Dezenfekte etmek için de klor kullandık. Bizim ömrümüz neredeyse iki kat uzadı. Çünkü patojen mikroorganizmaları ortadan kaldırdık. Hem temizlikte hem içme suyundan bahsediyorum. Klorun ismini özellikle söyledim. Çünkü klor en kötü kimyasallardan da biridir. Doğada en fazla kalan, bizim özellikle başta üreme sistemimiz olmak üzere önemli hormon sistemlerimizi alt üst edebilen kimyasallardan biridir. Bir de aklınıza gelebilecek her türlü, halk diliyle söyleyeyim, korkulacak kimyasalın içinde bunlar vardır. Klor, brom, flor gibi bizim kalıcılığı arttıran şeylerimiz, kimyasallarımız vardır.
Peki şimdi özellikle yaz mevsimi dolayısıyla, şimdi tatiller de başladı tabii. Dolayısıyla gidilen yerlerde çocukların özellikle tercih ettikleri havuzlarda çok fazla kullanılıyor bu klorlar. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?
Hemen bir cümleyle klora şöyle geçiş yapayım.
Buyurun.
Havuzlar özellikle maruziyetin en yüksek, çocuklar için maruziyetin en yüksek olduğu yerlerdir. Çünkü kimyasal çocuk ilişkisinde biz büyükler çocukları daha bize göre daha az maruz kalıyor gibi, deri maruziyetinden bahsediyorum. Daha az maruz kalıyormuş gibi düşünürler. Halbuki o durum öyle değil. Onların vücut kitle oranları ve vücut yüzey alanları bizden çok daha fazladır. Ortalama 2,5 kat fazladır. Aynı şey soluk alıp verişte de fazladır. Onlar bizden kat kat fazla soluk alıp verirler. Yiyecekleri diyelim, örneğin tek 1 miligram bir elmada şeyi düşünün, bir kimyasal madde düşünün. O kimyasal madde, benim o elmayı yememle benim 80-90 kiloluk vücuduma giren bir 1 miligram var. Bir de bir çocuğa, özellikle hemen sütten kesildikten sonra anneler bu tür şeyleri verdikleri için rahat rahat söyleyebilirim. Bir çocuğun veya bebeğin 1 miligram maddeyi 5 kilo 6 kilogramlık bir vücuda alması var. Havuzlara gelirken, yani unutmayacağımız en önemli şey, çocuk bizden daha fazla soluk alır. En az 2 kat. Dolayısıyla kimyasalları bizden en az 2 kat daha fazla solur. Fazladan önemli, kimsenin dikkat etmediği konulardan biridir. Çocuk her zaman zemindedir.
Biz de o zeminleri özellikle iç mekanlarda, evlerde dezenfekte etmek adına çocuklarımız yerlerde sürünüyor.
En önemli konulardan biridir.
Evet, çamaşır suyuyla dezenfekte ederiz.
Örneğin bunlar gene bildiklerimiz, bilmediğimiz çok kimyasallar. Özellikle kimyasalların temel özelliği 1.60'ın altında birikmeleridir. 1.60'ın üzerindeyseniz kimyasal maruziyetiniz daha azdır. Çocuklar hem yerde sürünüyorlar hem de 1.60'ın altındalar. Bir de çocukların bizden farklı olarak yaptıkları bir hareket vardır. El ağız hareketi. Ne bulurlarsa ağızlarına götürürler. Dolayısıyla zemindeki her türlü kimyasalın vücuda gitmesi bizde o kadar bir durum söz konusu değil ama çocukta yüksek seviyede vardır. Herkes pestisitlerden yani tarım ilaçlarından çok korkar. Biliyor musunuz? Bir insanın bütün bir hayatı boyunca, çok, çok önemli bir cümleyi söylüyorum. Ben demiyorum bunu, Dünya Sağlık Teşkilatı diyor. Bir insanın bütün bir hayatı boyunca maruz kaldığı tarım ilaçlarının %50'sine ilk 5 yaşta maruz kalınır. İlk 5 yaş.
Çok, evet. Çok.
Ondan sonrası çünkü insanlar korunma metotlarına alışıyorlar. Ama küçükkenki bir maruziyeti inanın tümüyle göz ardı ediliyor. Söylediğim rakam dediğim gibi bana ait değil, Dünya Sağlık Teşkilatı'na ait. Dolayısıyla bizim en fazla maruz kaldığımız dönem çocukluk dönemi olduğuna göre havuzu hala gelmediğimin farkındayım. Burada bizim esas önlemleri almamız gerekiyor. Örneğin sigara içmeyeceğiz. Yani evde öyle bir durum olmayacak. Kimya şeyleri söylediniz hala duruyor bende. Onun da cevabını vereceğim. Bu örneğin bu deterjanlar dediniz. Ama havuza dönelim isterseniz.
Evet.
Havuzlarda klor sıklıkla şey olarak kullanılıyor. Temizleme ajanı olarak kullanılıyor. Dolayısıyla klordan kaynaklanabilecek eğer çocukta fazladan bir alerji durumu söz konusu yoksa riskler mevcut. Çocuğu uzun süre havuzda yüzdürmek fazladan kimyasal alınımı için önemli bir faktör. Dolayısıyla gün boyu çocuğun havuzda durması veya belirli bir miktarın üzerinde durması gerçekten deriden bizim absorpsiyon dediğimiz bu kimyasalların alımını arttırır ve çocuk için risklidir. Aynı şey parklarda çocukların çimenlerde sürünmesiyle de aynıdır. Çünkü pestisit kullanırız yani tarım ilacı kullanırız. Hı hı. Çocuklar orada şey yaparken güzel güzel çimenlerin üzerinde oynarken hiç farkında olmadan fazladan pestisit alırlar. Bunlar bizim esasında bilip göz ardı ettiğimiz, evet, göz ardı, evet, ettiğimiz konular. Biliyor musunuz en fazla maruziyet çocuklarda ev içi tozlarla oluyor.
İşte o tozlardan arındırmak için de deterjan kullanıyoruz.
Yani. Deterjan işin esasında görünen kısmı. Görünmeyenleri var. Ya. Mesela bizim son günlerde üzerinde bizim diye bütün dünyada çalışmalardan bir kısmı yangın geciktirici denilen bir grup madde vardır. Duydunuz mu bilmiyorum.
Evet.
Yangın geciktiriciler. Yangın geciktiriciler özellikle elektronik ekipmanda, arabaların içinde, çocuk pijamalarında, yatakların içinde, alt temizleme şiltelerinde, yorganlarda, yastıklarda bulunur. Hiç kimse de bunu bilmez.
Evet.
Bugün artık yangın söndürücülere maruziyetin en önemli yollarını bizim kendimizin yarattığının farkındayız. Hı hı. Üstelik bunların da gerçekten yangın söndürüp söndürmediği de tartışmalı ama sürekli olarak yüksek seviyede maruziyet var. Ve bugün tartıştığımız en önemli tiroid vakalarında bunların rolü artık ortaya çıkmış vaziyette.
Belki şimdilerde tiroid vakalarının artışındaki sebeplerden...
Nedenlerden biri çünkü net bir şekilde deney hayvanlarında bunlar gösterildi. Hı hı. Şimdi çocuk çalışmaları, daha doğrusu insan çalışmaları inanılmaz hızla gidiyor. Tiroidde T3, T4 dediğimiz hormonlarımız vardır. Bunların düştüklerini net olarak görüyoruz biz insanlarda bu kimyasallara bağlı olarak. Ha, yasak diyor muyuz? Yasak diyoruz. Yasakladıktan sonra benzerini koyuyoruz.
Evet,
biraz yanama deneme gibiyle gidiyor. Ama hiç duymadığımız bir gruptan söz ettim bugün mesela.
Evet.
Yangın geciktiriciler.
Ya, daha bunun gibi bilmediğimiz neler
söndürücüler
var?
Söndürücüler değil, dikkat edin, geciktiriciler.
Geciktiriciler.
Maddelerin içine katılarak olası bir yangının daha, alevin daha geç almasını, evet, sağlayan kimyasallar.
Ki biz çocuklarımızı korumak için belli yaşa kadar sürekli aşılar yaptırıyoruz. Evet. Dolayısıyla bu yüksek miktarda kimyasallara maruz kalındığında bu aşıların koruyuculuğu da kalmıyor galiba çocuklar üzerinde.
Esasında çok ilintili değiller.
Okuduğum bir yazıdan...
Çünkü aşılar bizim bağışıklık sistemimizi arttıran mikroorganizmalarla nasıl savaşacağımızı öğreten bir nevi zayıflatılmış mikroplardır. Sizin kimyasal, daha doğrusu çocukların sürekli olarak yüksek seviyede çeşitli kimyasallara maruz kalması şuna neden olur. Sizin sorunuz o açımdan önemli. Bu kimyasalların temel özelliklerinden biri bizim bağışıklık sistemini baskılamalarıdır. Bağışıklık sistemi bir organizmayı bastırırsanız, bastırılmış bir organizmanın yaşama şansı oldukça zordur. Eğer kimyasallara maruziyet sonucu bağışıklık sisteminiz baskılanmışsa sizin olmuş olduğunuz aşıların da çok büyük bir önemi kalmaz. Çünkü olası patojen mikroorganizmalardan beklenen sonuçlar ortaya çıkar. Dolayısıyla kimyasallara maruziyete bağlı olarak bağışıklık sisteminin baskılanması olduğumuz aşıların sonuçlarını almamamıza neden olabilir. Böyle evet. Değil.
Benim de zaten sormak istediğim buydu, bu anlamda cevabını almak istediğim. Peki hocam, süremizin de sonuna geldik. Neler söyleyeceksiniz? Önlem olarak neler yapmalıyız ki gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakalım?
Deterjanı atladığımın farkındayım bu arada. Deterjanlardan da kaçışımız yok gerçekten.
Evet,
evet. Hemen hızlıca söyleyeyim. Bir, bu görev çocuklardan ziyade, çünkü çocuklar farkında değiller, ebeveynlere düşüyor. İlk, biraz önce ısrarla iki kere söyledim. İlk faktör sigara içimini tümüyle ortadan kaldırmanız. İkinci faktör mümkün olduğu kadar kimyasallar konusunda bilinçlenmeye çalışmanız. Üçüncü faktör, özellikle plastiklere yönelik bir şeyler söyleyeyim istiyorum. Örneğin plastiklerle yemek ısıtmamanız, plastiklerde yemekleri saklamamanız, plastiklerle mikrodalgada yemek ısıtmamanız gibi ilk söyleyebileceğim şeyler. Mümkün olduğu kadar da evin tozunu almaya çalışın. Ama sigara ilk faktör olarak söyleyeceğim. Bir de boyalar. Evinizi boyarken son derece dikkat edin. Mümkün olan toksik maddeleri içermeyen boyaların seçilmesi lazım.
Gelecek nesilleri sağlıklı kılabilmek için tüm bunlara zorunluyuz. Keşke vaktimiz olsaydı, daha uzun konuşabilseydik. Çok önemli bir konu gerçekten. Peki ilerleyen zamanlarda tekrar konuşalım hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bu konuda bizi bilgilendirdiğiniz için sağ olun, var olun. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın İsmet Çok konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz hocamıza.
Taş baskısı bir plakta, yorgun bir ses cızırda, küflü sayfalarında bir albümün gülümser o soluk fotoğraflar. Kıvrılırken bir kentin alanına tutunur geçmiş yıllarına, tutunur anılarına. Taş baskısı bir plakta, yorgun bir ses cızırda, küflü sayfalarında bir albümün gülümser o soluk fotoğraflar. Kıvrılırken kendin alanına, tutunur geçmiş yıllarına, tutunur anılarına. İnce uzun duvarlar, kaç hayat yaşadınız söyleyin. Sesler yüzler sokaklar. İnce uzun duvarlar, kaç hayat yaşadınız söyleyin. Sesler yüzler sokaklar. Yankısı kalmadı seslerin odalarımızda. Sahipleri çoktan öldü fotoğrafların. Adımlarımızdan yoruldu yollar. Kaç hayat yaşadınız söyleyin. Sesler yüzler sokaklar. Oh, ellerini yitirmiş sokaklar. Kaç hayat yaşayacaklar daha? Daha kaç hayat yaşayacaklar? Unutulur mu yoksa bir gün sesler yüzler sokaklar? Bunca yaşamışlıktan sonra hiç unutulmayacaklar. İnce uzun duvarlar, kaç hayat yaşadınız söyleyin. Sesler yüzler sokaklar. İnce uzun duvarlar, kaç hayat yaşadınız söyleyin. Sesler yüzler sokaklar. İnce uzun duvarlar, kaç hayat yaşadınız söyleyin. Sesler yüzler sokaklar. İnce uzun duvarlar, kaç hayat yaşadınız söyleyin. Sesler yüzler sokaklar. Sahiplerin çoktan öldü fotoğrafların. Yankısı kalmadı seslerin odalarımızın. Sahiplerin çoktan öldü fotoğrafların. Yankısı kalmadı seslerin odalarımızın. Sahiplerin çoktan öldü fotoğrafların.
Türkiye'de saatlerimiz 15.31'i gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Albinizm Derneği Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ali Şengöz var telefon attığımızda. Efem Hayatın Seslerine hoş geldiniz, merhabalar.
Hoş bulduk, merhaba herkese.
Evet, ülkemizde albinizm konusunda farkındalık yaratmak, albinizm sahibi bireyler ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmak amacıyla bir derneğiniz var, Albinizm Derneği. Şimdi bu dernekten söz edeceğiz, ancak 13 Haziran Dünya Albinizm Farkındalık Günü'ydü. Bugün dolayısıyla da konuşmak istedik, o gün dolayısıyla yaptığınız etkinliklerden, Farkındalık Günü etkinliklerinden. Ama öncelikle bir albinizmi tanımlayalım, sonra derneğinize geçelim isterseniz. Ne zaman, nasıl, nerede, ne amaçla kuruldunuz?
Albinizm öncelikle, aslına bakarsanız belki de çok hepinizin rastlamış olduğu bir durum, ancak ne olduğunu tam olarak bilmemiş olabilirsiniz. Zaten bu açıdan da işte bu farkındalık günlerine düzenlemeyi hedefliyoruz. Albinizm temel olarak basitçe tanımlarsak insanlara renkleri veren pigmentlerin, melanin pigmentinin eksikliğinden kaynaklanan bir durumdur. Bu ne olarak karşımıza çıkıyor? Çoğunlukla beyaz ten, beyaz saç ve göz bozuklukları olarak karşımıza çıkıyor. Ama üzerinde en çok durduğumuz konulardan bir tanesi, albinizm bir hastalık değildir, bir genetik durumdur. Bu önemli bir konu. Çünkü aslında bir yarattığı çeşitliliktir insanlar arasında. Herhangi bir esmer tenli insan, daha koyu tenli bir insan ve albinizmli bir insan olarak değerlendirebiliriz.
Evet, Sayın Ali Şengöz, hoparlörden mi konuşuyorsunuz?
Yok, hoparlörden konuşmam, yankı mı yapıyor acaba?
Evet, evet, sesiniz birazcık farklı geliyor da o yüzden kulaklıkla konuşabilir misiniz diyecektim telefonu. O zaman birazcık daha ahizeyi yanaştıralım lütfen. Buyurun, devam edin.
Bir saniye size bekleteceğim, kusura bakmayın.
Estağfurullah. Evet, derneğimiz ne zaman, nasıl kurulmuştu?
Derneğimizin kurulması çalışmaları sırasında yaklaşık 2013 yılında derneğimizi kurduk. O yüzden genç bir dernek diye sınıflandırabiliriz burayı. İstanbul'da kuruluşunu gerçekleştirdik ama artık tamamen diğer şehirlere de yayılma içerisindeyiz. Özellikle günümüzde biliyorsunuz sosyal medya üzerinden ciddi şekilde daha çok insanlara iletişim halinde. Biz de derneğimizin faaliyetlerinin büyük kısmını sosyal medya üzerinden gerçekleştiriyoruz. Genel merkezimiz de İstanbul'da. Şu anda yaklaşık sosyal medya gruplarımızda 1000'in üzerinde katılımcımız var. Onlarla birlikte çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Derneğimizin amacı, kar amacı gütmeyen bir derneğiz. Sadece albinizmli bireylere ve ailelerine yardımcı olma çabası içerisindeyiz.
Peki çok albinizmli bir birey var mıdır ülkemizde?
Tam olarak sayısı yok maalesef. Yani herhangi bir istatistik tutulmuş durumda değil şu anda Türkiye'de. Ancak genetik oranlara baktığımızda 4000 civarında albinizmli bireyin olduğunu tahmin ediyoruz.
Evet. Peki şimdi 13 Haziran Dünya Albinizm Farkındalık Günü'ydü. Bugün kapsamındaki etkinlikleriniz nelerdi? Ne tür farkındalıklar yaratmak istediniz?
13 Haziran aslına bakarsanız o da yine yeni sayılabilecek bir gün dünyada. Çünkü 2014 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Albinizm Günü olarak yayınlandı. Ve tüm dünyada Dünya Albinizm Günü olarak etkinlikler düzenlenmekte. Biz de Türkiye olarak çeşitli illerde, büyük AVM'lerde standlar açarak derneğimizin gönüllüleri ile birlikte insanlara albinizmi anlatmayı, bir farkındalık yaratmaya çabaladık. O gün içerisinde tam 13 Haziran'da hafta sonunda aslında bakarsanız bir hafta bir etkinlik olarak değerlendiriyoruz bunu. Hafta sonunda buradaki bizim gönüllülerimizle birlikte dernekler standları açıldı. Aynı zamanda Ankara'da çeşitli kurumların temsilcilerinin katıldığı bir Ramazan'da denk gelmesi vesilesiyle bir iftar yemeği düzenledik. Ve yine İstanbul'da ailelerin bir araya geldiği bir piknik gerçekleştirdik. Buradaki amacımız daha çok hem albinizmli bireyleri ya da ailelerini bir araya getirmek hem de diğer insanlarla birlikte orada bir farkındalık yaratmaktı. Bununla birlikte dünyada bazı ülkelerde maalesef albinizmli bireyler çok daha sert, çok daha acı sorunlarla karşılaşmakta. Ve albinizm dernekleri, dünyadaki diğer albinizm dernekleri hep birlikte, Birleşmiş Milletler'le birlikte bu ülkelerdeki durumu kınayan mesajlar yayınlıyor.
Nedir efendim bu sorunlar?
Özellikle Afrika ülkelerinde albinizmli bireyleri özellikle ten farklılığından kaynaklı olarak kendilerinden çok dışlayıp şiddete yönelerek onları şiddete maruz bırakabiliyorlar maalesef.
Evet. Peki efendim sizin dernek olarak bu konudaki çalışmalarınızdan çok kısacık söz eder misiniz? Süremizi aşıyoruz Sayın Ali Şengöz.
Tabii hemen hızlıca bahsetmek isteyeyim. Aslına bakarsanız 3 kategoriye ayırabiliriz çok hızlı bir şekilde. Bunlardan bir tanesi güneş kremi. Bizim için önemli bir konu. Çünkü diğer insanlar gibi güneşe uzun süre dayanamıyoruz. Ve küçük yaştan itibaren güneş kremi kullanılması gerekiyor. Bir diğeri de güneş gözlüğü. Yine aynı şekilde kışın dahi güneş gözlüğü takarak dışarıda dolaşmak ya rahatlatıyor ya da bir zorunluluk haline geliyor. Dolayısıyla bildiğiniz üzere bunlar da ailelere ve bireylere ilave masraflar getirmekte. Ve belki de bu şeylere ulaşmakta zorlanmaktalar. Bunu sağlayabilmek açısından SGK'ya bir dilekçe sunuldu. SGK'dan takipleri yapılıyor. Albinizmin bu konularda değerlendirilerek devlet tarafından bu giderlerin karşılanması isteniyor.
Evet.
Bu konuda kurumlar ve bireylerden açıkçası yardım almaya çalışıyoruz, takibini yapmaya çalışıyoruz. Bir diğeri de bizim en önemli problemlerimizden biri olan görme problemi. Az gören bireyler olarak değerlendiriliyoruz. Bu da eğitim sürecini ciddi zorluklar yaşattırıyor. Ama bunun üstesinden gelebilmek için teleskopik gözlük ya da kameralı sistemler gibi teknolojiden faydalanabildiğimiz imkanlar var. Bunları alabilmek adına da yine devletten veya bağış yapan kurumlardan destek sağlamaya çalışıyoruz.
Evet, umarız bu imkanlar bir an önce gerçekleşir, bu destekler bir an önce yapılır diyelim. Ve çok teşekkür edelim size Hayatın Sesleri'ne katıldığınız için Sayın Ali Şengöz.
Biz de çok teşekkür ederiz bize yer verdiğiniz için.
İyi günler diliyoruz. Albinizm Derneği Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ali Şengöz Hayatın Sesleri'nin telefon konuğuydu. Teşekkür ediyoruz konuğumuza.
Kendim gibi. Masaldır bunun adı, dinlemekle çıkar tadı.
Evet, dinlemekle bir masalın daha tadını çıkaracağız bugün sevgili Berfin Sıla Kepez'le. Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi bölümünden masal anlatıcısı. Merhabalar.
Merhabalar.
Sevgili Berfin, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, bugün neyi anlatacağız acaba dinleyicilerimize?
Bugün özel bir masal var. En azından benim için özel olduğunu düşündüğüm.
Nedir özelliği?
Kendi yazdığım bir masal.
Aa, ne güzel.
Evet. Şimdilik ismine Büyülü Ağaç verdik ismini.
Evet. Daha sonra çıkacak bir kitabında
evet.
yer alacak bu
evet.
masalda. Biz şanslıyız o zaman. Biz ve Hayatın Sesleri dinleyicileri kitaptan önce o güzel masalla
evet.
biz buluşacağız.
Temel noktalarıyla, kemikleriyle beraber anlatacağım.
Peki.
Detaylarını daha sonra paylaşırız yine.
Peki, tamam, dinleyelim o zaman biz de Büyülü Ağaç masalını.
Tamam, önce yine yazmış olduğum tekerlemeyle başlamak istiyorum.
Evet.
Masal başlıyor. Yağmur altında ıslanan masal kuşu olup uçtu zaman zaman. Uçanları tuttu camdan bir tavşan, masal diyarında yoktur ona inanmayan. Masalın girişi yasak bir baldan, yiyenin aklına şaşar bu masalı anlatan. Bu dünyada pamuk bulutlardır neşe saçan ve şeker kokar ineğin önündeki sama. Evleri yumurtadan, kapıları tahtadan, içindedir kim varsa kaybolan. Büyülü ormanlardır burada karanlığı kovalayan ve bir oyundur doğayı doğa yapan. Kimseyi üzmemektir önemli olan ve her şeyin sonunda yardım edendir kazanan. İşte böyle günler geçtikçe masaldan çabuk biter zaman. Masal anlatmaya başlamadan dipsiz kuyulara dalmadan. Her şeyden önce sevmelidir insanı insan. Bu masalda geçer akıllı bir kahraman, işte size cam tavşan. Anlatıldı başından geçenler. Gel zaman, git zaman. Cemre'nin suya düştüğü gün. Gökyüzünden yeryüzüne doğru. Küçük bir cam parçası. Süzülerek yere indi ki bu cam parçası yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Elleri ayakları belirginleşti. Derken camdan bir tavşana dönüştü. Cam tavşan kendi bedenini hissettiğinde ayakları dikkatini çekti. Doğasında onun koşmak vardı tabii ki. Öyle koştu ki 3 gün 3 gece boyunca. Kimsecikler onu görmedi. Hızlı koştuğundan zannetti cam tavşan. Cam tavşan inana dursun şimdilik bu yalana. Gelelim işin aslı astarına. Cam tavşan hızlı koştuğundan değil, gerçekten görünmediğinden fark edilmemişti. Ne yaptıysa ne ettiyse kimseye kendini gösteremedi. Sesini duyuyorlardı ama kendisini göremiyorlardı. Cam tavşan çaresizlik içinde yattı, derin bir uykuya daldı yine. Ertesi gün ormanda büyük bir kalabalık, büyük bir gürültü. Cam tavşan kalktı, baktı ki ortaya ateşi yakmışlar. Üzerinden zürafalar, filler, aslanlar atlamışlar. Üstüne üstlük ağaçlara dilekler bağlamışlar. Cam tavşan biraz daha ileri gitti, baktı ki Turtayı adında bir masalcı. Bu masalcı bir ayı. Turtayı, yaşa Turtayı, yaşa Turtayı diye herkes onu alkışlamaya başlamıştı. O gün anlattığı masal bir Hıdrellez masalıydı. Ay, cam tavşan o gün görünmeyi o kadar çok istemişti ki. Belki o da bir masal anlatabilirdi. Ya da ateşin üstünden atlayabilirdi. Ya da diğer hayvanlar gibi gül suyunu o tüyüne sürebilirdi. Tüyleri parlak parlak olabilirdi, görünebilirdi ama cam tavşan görünmüyordu ki. Bunlar bir işe yaramazdı. O üzüntüyle tam orayı terk edecekken bir ağaç dikkatini çekti. Bir dilek ağacı. Kim bilir, belki de bu ağaç büyülü bir ağaçtı. Bir baktı ki tüm hayvanlar çaput bağlıyordu ağaca ve dilek diliyorlardı. Cam tavşanın dikkatini çekti. Belki de gerçekten dileği kabul olabilirdi bu Hıdrellez gününde. Belli ki bugün çok önemli bir gündü. Ve cam tavşan ağacın altına yavaşça geçti, içinden bir şarkı mırıldandı. Ağaç kardeş, duy sesimi, göster camdan bedenimi. O zaman görürler beni, ağaç kardeş, duy sesimi. İşte şimdi bu sese kulak veren ağaç. Ancak ve ancak iyi kalpleri duyan bu ağaç ona bir yaprak gönderdi. 3 peri bir yaprağı aşağı doğru, sesin geldiği yere doğru uçmaya başladılar ve yaprağı cam tavşanın önüne koydular. Ağaçta önemli şeyler yazıyordu. Tabii detaylıca söylemek istemiyorum şu anda ama cam tavşanın orman koruyucusunun yanına gitmesi gerekiyordu. İşte bu yola çıkmaya karar verdi ve az gitti, ız gitti. Dere, tepe, düz gitti. Kiraz ayı geldi, geçti. Geçerken baktı ki devler, 3 dev, kirazları şapur şupur yiyorlardı ama ihtiyacı olanlara vermiyorlardı. Cam tavşan bu haksızlığa dayanamadı ve kirazları almak için görünmezliğini bir fırsata çevirdi. Devleri korkuttu ve kirazları ihtiyacı olanlara dağıtmaya başladı ama ilk kez görünmediği için pişman değildi ya da üzgün değildi. Çünkü bunun için görünmeye ihtiyacı da yoktu. Ama tüm bunlar olurken onları gizliden gizliye izleyen biri daha vardı. Bay Tilki. Tilki de bilirsiniz ki kurnazlıklarıyla meşhurdur. Ne oldu, ne bitti? Tilki, ihtiyacı olanların elinden bu kirazları geri aldı ve onları korkuttu. Devler geri geliyor. O kirazlarınızı bana verin, sizi devlerden kurtarayım. Aa, cam tavşan baktı ki hayretler içerisinde kaldı. En iyisi mi tilkiye bir tuzak kurmaktı. Tilkinin önünden gitti ve sarmaşıklardan bir tuzak yaptı tilkiye. Tilki bu tuzağa düştüğünde ise ona çok ağır şeyler söyledi. Biraz gözünü korkuttu ve tilki bir daha böyle bir kurnazlık yapmayacağına söz vererek orayı terk etti. Ondan sonra acaba cam tavşan kimlerle karşılaştı? Süpürgenin üzerinde uçan cadılar değil de, hani şu Türk kültüründe olan o küpün üzerinde uçan cadılar yok mu? Bizim bilmediğimiz ya da unuttuğumuz cadılar. Acaba onlarla nerede karşılaştı dersiniz? O küpün üzerine binmiş cadılara dersini nasıl verdi dersiniz? Biz hep bilemeyiz şu anda tabii. Ve cam tavşan acaba bu orman koruyucusunun yanına nasıl gitti? Ve ondan nasıl bir şey istedi? Ve görünür oldu ya da oldu mu? Bunların cevabını ilerleyen zamanda tekrar açıkta kavuştururuz diye düşünüyorum. O yüzden şimdilik gökten üç elma düşmesin, biri üçü de hatta cebimizde kalsın diyorum.
Çok teşekkür ediyoruz sevgili Berfin Sulakepez. Biz de merakla bekliyoruz gerçekten. Kitap da çıksa da masalın da detaylarını bize evet. ulaşsak, dinleyicilerimizle yine yeniden paylaşsak. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Yine birlikteyiz. Masal başlıyor köşemizde. Gazi Üniversitesi Türk Halk bölümünden masal anlatıcısı sevgili Berfin Sulakepez'le birlikteydik. Tekrar teşekkür ediyoruz sevgili Berfin'e. Evet, sevgili dinleyenlerimiz, bugün de bu haftada Hayatın Sesleri programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Biliyorsunuz pazar günü 24 Haziran ülkemiz için çok önemli bir gün. Biz de şimdiden sandık başına gidecek seçmenlerimizin kullanacağı oyların hayırları vesile olmasını diliyoruz. Şimdiden ülkemiz için hayırlı olsun diyoruz ve pazartesi günü yepyeni bir haftada, yepyeni bir günde yine sizlerle buluşmak üzere diyoruz. Program yapımcılarınız Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar. Yayınımızı sizlere ulaştıran sevgili Nuri Göktaş ve ben Nilgün Doruk. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi günü yine yeniden başkentte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Gali 28, Bilecik 25, Yalova 25.
Bundan böyle suya dayanıklı cam.